Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 21. Ayrım. 28. Annabel soğutma sisteminin uğultulu soluğu yüzünden bir şey duyamıyordu. Gıcırtıyı birkaç saniye sonra fark etti. Çengel çeliğinin donmuş et üzerinde çıkardığı gıcırtı. Uzaktan, kapının yanından bir yerden, sonra sağ tarafından, daha yakınından. Başka bir sığır karkasının gıcırtısı yaklaşıyordu. Sağ eliyle barettasını yüzünün hizasına kaldırdı ve ışıltılı tüpü uzağa fırlattı. Hangarda ondan başka birinin olduğundan emindi şimdi. Soluğu hızlanıyor, nefesini kontrol edemiyordu. Birazdan havanın soğukluğuna rağmen sırtından akan teri hissetti. 3-4 metre ötesinde bir karkas sallandı. Bükülen bir deri parçası gibi korkunç bir gıcırtı. Aradaki tek fark sesin donmuş etten gelmesiydi. Annabel, silahını hareketin olduğu yöne doğrultarak sessizliği bozdu. Orada olduğunuzu biliyorum. Bir adım daha atarsanız ateş ederim. Oysa sesi istediği kadar kararlı çıkmamıştı. Yutkunup devam etti. Durun ve ışıkları yakın. Sizi uyarıyorum. Ateş etmekten çekinmeyeceğim.
Brrrr.
İnatçı havalandırmanınki dışında bir ses yoktu. Bu kez sol tarafında, çok yakınında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Soru falan sormadı. Tetiğe bastı. Patlama madeni duvarlarda yankılandı. Bir ateş, çelik ve ölüm çığlığı duyuldu. Acı körleştiriciydi. Annabel, birinin koluna vurduğunu hissedip silahını düşürdüğünü anladı. Ardından ağzında patlayan darbeyle hırıltıya boğulmuş bir çığlık attı. Hızla yere düşüp içgüdüsüne uyarak uzaklaşmak için kendi çevresinde dönmeye başladı. Havayı döven darbelerin ıslıklarını duydu. Saldırgan bir çılgın gibi etrafı dövüyor, ona isabet ettirebilmek umuduyla havayı pataklıyordu. Genç kadın hıçkırdı. Patlak alt dudağından ağzına sızan kanı yuttu. Bir metre daha süründü ve hızlı bir hareketle yerdeki ışıltılı tüpü kapıp önüne doğru darbelerin olduğu tarafa fırlattı. Tüpün bir gölgeye çarptığını gördü. Işık saldırganın silüetini görmesine yetiyordu. Saldırgan genç kadına doğru dönüp yaklaşmaya başladı. Işıklı alanın dışında olmaktan yararlanan Annabel yuvarlanarak uzaklaştı. Ardından doğruldu. Ya şimdi ya da hiç. Polislik mesleğinde yıllarca katıldığı savunma kurslarına ve Tayland boksuna rağmen sanki nasıl tekme ya da yumruk atılacağını unutmuş gibiydi. Bütün uzuvları boşalmış, güçlerini yitirmişti. Kımılda! Bütün kursları unutarak sözü vücuduna bırakınca refleksleri kontrolü ele aldı. Belden yukarısı geriye doğru yatarken bacağını kaldırdı. Bacağı hızlı bir harekette kopmuş bir lastik gibi açıldı. Kaval kemiği bütün şiddetiyle karşısındakinin yüzünde patladı. Adam haykırarak yere yıkıldı. Annabel geri döndü. Kaval kemiği alev alev yanarak ters tarafa koştu. El yordamıyla silahını aradı. Kesinlikle hiçbir şey göremiyordu. Elektrik düğmesine koşmak tehlikeliydi çünkü böyle bir şey Shapiro'nun da, adamın Shapiro olduğundan en ufak bir kuşkusu yoktu, tabancayı aramasına fırsat verirdi. Üstelik tavandan sarkan karkaslara çarparak bayılma tehlikesi de cabası. Birden koltuğu hatırladı. Körlemesine atılmış iki adımdan sonra sandığın yanına ulaştı. Kapağı beceriksizce kaldırdı. Dövme cihazını bir kenara itince tabancanın kabzasını avcunda hissetti. Parmağının ucuyla topu çevirince silahın boş olduğunu endişeyle fark etti. Arkasında bir yerde Shapiro tükürerek kalkmaya çalışıyordu. Adamın karanlıkta onu görememesi için dua etti. Işıltılı tüp ikisinin ortasındaydı. En azından herif yaklaşırsa haberi olacaktı. Fişek kutusunu buldu. Önce bir kurşun, emin olmak için de bir ikincisini yerleştirdi. Ötekiler için zamanı kalmamıştı. Topu kendine göre aşırı bir şakırtıyla kapatıp, Shapiro'nun ağır adım seslerini duyarak döndü. Adam koşuyordu. O dev kütlenin önünde belirivermesini beklerken, açılan hangar kapısından içeriye dolan ışık gözlerini kamaştırdı. Pezevenk tüyüyor, derin bir soluk aldı. Hayattaydı, postu kurtarmıştı. Bundan duyduğu şaşkınlığın yerini öfke alınca, herifin peşine takılmadan önce tabancanın kabzasını tüm gücüyle göğsüne bastırdı. Shapiro'nun kamyonetini arka avluda görünce Joshua Brolin'in yüreği deli gibi çarpmaya başladı. Dışarı çıkmak için mutfağa daldığında sadece Evie'nin altına saklanacak zamanı buldu. Henüz kimseyi görmemişti ancak bütün bunlar o kadar kısa zamanda olup bitmişti ki Lucas Shapiro pekala bir kenara gizlenmiş ya da eve girmek üzere olabilirdi. Eğer eve giriyorsa Broly'nin arka kapıyı kilitlemediğini görecek ve bir şeylerin ters gittiğini anlayacaktı. Doğal olamayacak kadar madeni bir gök gürültüsü duyunca yerinden sıçradı. Bir saniye sonra gerçeği anladı. Duyduğu hangardan gelen bir silah sesiydi. Dışarısını görebilmek için kafasını kaldırdı. Her şey sakindi, hareketsiz. Lucas Shapiro hangardan fırladı. Amerikan futbolundaki açık gibi, gerçek bir savaş makinesi gibi koşuyordu. Brolin silahını çıkarıncaya, bu kez tabancasını otelin kasasında bırakmamıştı ve ateş edinceye dek çoktan kamyonetine girmişti bile. Brolin dışarı adımını attığında kamyonetin motoru kükredi. Shapiro yan yola ve sonra da sokağa varabilmek için geri geri gitmeye gerekli zamanı asla bulamayacaktı. Çok daha önce dedektifin kurşunlarına hedef olması kesin gibiydi. Katil, arabayı geri vitese takmadan bütün gücüyle gaza abanınca kamyonet ileri doğru fırladı. Boş arsanın çitine çarpıp onu parçaladı. Broly'nin glow'u ile hangardan çıkan Annabelle'in koltuğundan çıkan kurşunlar kamyonetin lastiklerine saplandı. Genç kadın iki el ateş ettikten sonra tabancasını attı. Broly'nin atış alanının dışından dolanmaya dikkat ederek kaçağın peşinden koşmaya başladı. Kamyonet, karların, özellikle de arsanın zemini üzerinde kayarak üç kere hopladı. Tehlikeli bir biçimde havalandı, virajı alamayarak sonunda terk edilmiş deponun yükseltilmiş girişine var gücüyle tosladı. Bükülen saç ve parçalanan cam gürültüsü, karın boğuklaştırdığı sükuneti yardı, ardından da kamyonetin motoru sustu. Annabelle, yarı yola ulaşmışken, Shapiro'nun etkileyici silüetini arabanın torpido gözüne uzanırken gördü. Adam oradan bir şey alıp, Broly'nin ateşinden kurtulabilmek için ön taraftan, camın patladığı yerden geçerek kamyonetten kurtulmaya çalıştı. Genç kadın, silahını hangarda bıraktığı için kendine küfretti. Oysa, tabancasını arayacak zamanı olmamıştı hiç. Herif elinde bir tabancanın etkileyici parıltısıyla öne doğru atıldı. Silahı var. Shapiro, olanca hızıyla arsada koşuyordu. Tel örgüye vardığında, ağzından dev gibi bir buhar bulutu çıktı. Döndü ve arka arkaya birkaç el ateş etti. Peşinden gelen Broly'ni nişanlamışken, gözünün ucuyla Annabelle'i görünce, açısını hafifçe değiştirdiği tabancasının namlusu ölüm kustu. Genç kadın öne doğru atıldı. Havada kelimenin tam anlamıyla süzülürken, merminin enerjisi omzunu kavurdu. Kurşunun ıslığı kulaklarını sağır etti. Bir atık birikintisinin üzerine yığıldı. Farkında olmadan elini omzuna götürdü. Bir yanma hissediyordu. Aslında kurşun sadece ceketini sıyırmış, tıpkı bir ustura gibi, deriyi belli belirsiz çizmişti. Kanamıyordu bile. Kulaklarında hala ıslıklar çalıyordu. Usulca doğrulduğunda Shapiro'nun koşmaya devam ettiğini, tel örgüleri geçip süpermarketin otoparkına varmak üzere olduğunu gördü. Kahretsin. Elinde silahı yokken böylesine güçlü bir herif karşısında hiçbir şey yapamazdı. Sol tarafında çitten gelen gürültüleri duyunca döndü ve katilin peşine düşmek üzere çitin üstünden atlayan Broly'ni gördü. Bir daha küfretti. Sonra da Beretta'sını almak için hangarın yolunu tuttu. Brolin, adımlarının sesini çok net duyuyor. Ağzını giderek daha çok açıyor, oksijen sıkıntısı çekiyordu. Göğsünden değil, diyaframdan nefes almaya çalıştı. Hızlı koşan Shapiro arayı epey açmıştı. Brolin, süpermarketin otoparkına ulaşınca park yerini bomboş görüp talihine şükretti. Şu anda isteyeceği son şey bir rehine kriziyle karşı karşıya kalmaktı. Mümkün olduğunca hız kaybetmeme gayretiyle sola doğru koşmaya başladı. Ardından da kalça kaslarını olanca gücüyle abandı. İki adam birlikte dar bir sokağa daldı. Ardından bir ikincisine. Sonra da fabrikaların arasından uzayıp giden demir yolu boyunca uzanan dar bir patikaya vardılar. Harcadığı gayret yüzünden çevresini bulanık gören Brolin artık Shapiro'yu ayrıntılarıyla seçemiyordu. Bütün görüntü korkunç bir depreme yakalanmış gibi titreşiyordu. Karbon gazıyla dolmuş ciğerleri ciddi biçimde şişip sönüyor, cayır cayır yanıyor, her an alev alacak gibi kavruluyordu. Brolin vücudunu öne verdi ve gücünün son zerresini de harcadı. Bacakları sızıdan kaybolmuş gibiydi. Soluğu baş dönmesinin buğularıyla yüklüydü. Karıncalanma artık kollarına kadar yükselmişti. Sanki bir el bombası bağırsaklarını parçalıyormuş gibi bütün karnı kazındı. O bulanık görüntünün içinde Shapiro'nun silüeti dalgalanıyor, sanki yaklaşıyordu. Biraz daha dayanmak gerekecekti. Oysa Brolin de yığılıp kalmak, kusmak üzereydi. Son hareketi gırtlağını ateşe verdi ve içi aleve kesti. Sadece silahını doğrultacak kadar gücü kalmıştı. Kafası sanki dört bir yana savrulmuş gibi, çevresindeki her şey dönmeye başladı. Brolin tetiğe basmadı, adımlarını yavaşlattı. Tıkanan soluğu yüzünden nişan alamıyordu, o yüzden havaya ateş etti. Bağırmak, Shapiro'ya seslenerek kımıldamamasını söylemek istiyor ama beceremiyordu. Konuşmak bile imkansız gibiydi. Patlamayı duyunca Shapiro yanlamasına otların arasına düştü. 5 metre kadar yuvarlandı. Onun da devam etmeye takati kalmamıştı. Tedbire peşindeki adam kadar önem vermediğinden Brolin'e doğru gelişi güzel nişan alarak 3 el ateş etti. Özel dedektif soluğu ıslık çalarak bir ağacın arkasına sığınıp kafasını eğdi. Başını kaldırdığında Shapiro'nun bayırdan aşağıya inmeyi başardığını, durmakta olan bir marşandiz boyunca koştuğunu gördü. Bereket versin, trenin hemen hareket etme tehlikesi yoktu. Vagonlarından biri raydan çıktığından uzun süredir bekliyordu. Brolin ağacın arkasından fırladı ve bayır aşağı inmeye başladı. Shapiro durdu ve 2 vagon arasına dalmadan önce 1 el ateş etti. Kurşun, Brolin'in 30 santim önündeki bir kayada sekip, çevreye taş parçaları sıçrattı. Özel dedektif bir dizini yere dayadı. Nişan alma süresince soluğunu denetlemeyi başardı. 2 vagonun arasını hedef aldı. 5 mermi, kıvılcımlar çıkararak vagonların kaplamalarını kırbaçladı. Rayların üzeri eski sessizliğine gömüldü. Ateş seslerinin yankısı daha şimdiden uzakta, geride kalmıştı. Brolin, Shapiro'nun en ufak hareketini kollayarak ateş etmeye hazır olduğu yerde bekledi. Hızla hesabını yaptı. Glow'un haznesinde 15 kurşuna yer olduğunu düşünüp kaç kez ateş ettiğini hatırlamaya çalıştı. Bu durumda şarjörde 4 mermi kalmış olmalıydı. Böyle beklemeye başlayalı 1 dakika olmuşken birden 2 vagonun ortasında karın üzerinde büyüyen kırmızı bir leke gördü. Seken mermilerden olmalı diye düşündü Brolin. Kurşunlar vagonlardan sekip ona isabet etmiş. Tabancasını doğrultup sıçrayarak ilerledi. 2 vagonun arasına yaklaştığında olabileceklere zihnen hazırlandı. Glow'un namlusunu tehlike bölgesine dönük tutarak atıldı. Shapiro oradaydı. Tabancası da. Kara namlusu Brolin'in kafasına çevrili. Annabel soluk soluğa kalmıştı. 2 adamı belirli bir uzaklıktan izlemiş, sonunda 4. kez kıvrıldıklarında onları gözden kaybetmişti. Dar bir alanın içinde her yerde olabilirlerdi. Belki de patika boyunca uzanan bu ağaçların arasında. Eğer Brolin'e rastlarsa bir sorun yoktu ama onu ilk gören Shapiro olursa basit bir panayır hedefi gibi devrilmesi işten bile değildi. Bu yüzden adım adım ilerliyor, olası hareketleri kolluyordu. Ard arda patlayan silah sesleri çevredeki havayı titretti. Sesler yakından geliyordu. Bu kez dimdik koşmaya başladı. Kardaki ayak izleri kim tarafından bırakıldığı anlaşılamayacak kadar kalabalık ve karmaşıktı. Bir şarampole doğru giden 2 iz görünce 1 saniye bile tereddüt etmedi. Aşağıda birkaç haftadan beri yardım beklercesine duran bir marşandiz vardı. Son bir patlama daha duydu. Çifte patlama. Tam sağ tarafta. 50 metre ötede, Brolin'in yıkıldığını gördü. Kaslı vücudu yere çarptı. Hala silahını tutuyor, 2 vagonun arasındaki boşluğa doğrultuyordu. Tabancanın namlusundan duman çıkıyordu. Annabel son gücünü kullanıp Brolin'in yanına gitti. Dizini yere, özel dedektifin yanına dayadığında neler olup bittiğini anladı. 2 adam karşılaşmış, birbirlerine nişan alıp aynı anda ateş etmişlerdi. Brolin'in üzerine atıldı. Kafasının yan tarafı kan içindeydi. 2 elini yaranın üzerine bastırırken kendi kafasındaki beyzbol kasketini çıkarıp tampon yapmayı düşündü. Sonra da başını özel dedektifin hala titreşen silahının gösterdiği yöne çevirdi. Bağlantı halkasının üzerine devrilmiş yatan Shapiro'nun göğsünden ve kalçasından sızan kan karın üzerine damlıyordu. Ağzı sonuna kadar açılmıştı. Dişleri hafifçe parlıyordu. Bir kar tanesi hareketsiz göz bebeğine kondu. 29. Brolin alelacele yapılan pansumanı koparıp attı. Yarası önemsizdi. Kurşun yanağın ucunu belli belirsiz sıyırmış, kulak memesini koparmıştı. Görüntü pek iç acıcı olmasa da dikişe falan gerek yoktu. Buradan bir an önce uzaklaşmalıyız oldu ilk sözleri. Sakın kıpırdamayın, ben meslektaşlarımı çağırır. Brolin, adrenalinden pırıl pırıl gözlerini genç kadınınkilere dikti. Ne yaptığımızın farkında mısınız? Shapiro'nun evine izinsiz girerek suç işledim. Kanıt bulmak için bile olsa, mahkeme sadece bir tek şeyi görecek. Adamın evine girmeye hakkım olmadığını. Ayrıca, Shapiro'nun saldırganlığın nedeni olarak da bunu gösterecek. Adamın benim yüzümden öldüğünü söylemezlerse iyi. Aslında Brolin'in söylediği doğruydu. Oysa kafası sistemin çarkından kopalı beri, vicdanının ağırlığından kurtulmuş, vicdan denilenin dünyayı yönetirken yasalar ile dinleri yaratanların elinde bir kötülük silahından başka bir şey olmadığını anlamıştı. Shapiro'nun ölümü Brolin'in kişisel vicdanına tüy kadar bile bir yük getirmemişti. Doğruyu söylemek gerekirse onu isteyerek öldürmemiş, öldürdükten sonra da pişmanlık duymak için bir neden bulamamıştı. İyi ama eğer burada görülürsek bulunanlardan hiçbiri kanıt sayılmayacak. Siz istediğiniz gibi yapın, ben burada kalmayacağım. Brolin'in ayağa kalkmasını, sonra da yol boyunca ektiği boş kovanları toplamak için koşmaya başlamasını izledi. Annabel mutfakta oturmuş, elinde kahve, gözlerini yummuştu. Kaynayan çayın buharı yükseliyor, yüzünü incimsi bir tülle kaplıyordu. İnanmakta zorlanıyordu. Bir cinayet mahallinden kaçmışlardı. Tüm meslek hayatı alabora olabilirdi. Biraz aceleyle alınmış bir karar yüzünden. Düşünmeden atıldığı için. Sonuçta içgüdüsünün sesine uyduğu, Brolin'e güvendiği için. Her şeye rağmen Brolin'e kızamıyordu. Ona öfkelenmek, sorumluluk almamak için sorunu başkasına yüklemesi demekti. Hayatı boyunca seçimini kendi ruhunda ve vicdanında, baskıya pabuç bırakmadan yapmıştı. Kendini haklı olarak her seferinde başını derde sokan, heyecanlı biri gibi görüyor, hatalarından ders alamayan biri gibi yanlış yapmaya devam ettiğini düşünüyordu. Ama bu sefer yaptığı hatanın daniskasıydı. Brolin yanağının üzerinde ve kulağının ucunda birer pansumanla eşikte göründü. Omzunuzu temizlediniz mi? Annabel gözlerini açmadan kafasını salladı. Kurşun değmemiş bile. Belli belirsiz bir yanık izi. Adam bir an kayboldu. Sonra elinde alkol ve pamuklu bir tamponla geri döndü. Yırtığı genişletmek için kumaşa asılınca Annabel'in sütyen askısı göründü. Brolin askıyı nazikçe genç kadının koluna doğru kaydırıp alkole batırılmış pamuğu morarmış cilde sürdü. Bu yarayı kazağınızın altına gizlerseniz meslektaşlarınızın ruhu bile duymaz. Pansumanını yaparken bir yandan da genç kadının alt dudağına bakıyordu. Biraz şişmiş ama endişelenecek bir şey yok. Biraz talihiniz varsa kimsenin aklına soru sormak gelmez. Birkaç saniyelik bir sessizlikten sonra Brolin usulca devam etti. Neler hissettiğinizi biliyorum. Ama yapılacak başka bir şey yoktu. Birlikte kumar oynadık, şansımız döndü. Sonuçlarına katlanmak zorundayız. Eğer sizi rahatlatacaksa söyleyeyim. Polis izleri bize kadar süremeyecek. Bulamadığım kovanlar da işlerine yaramaz. Çünkü 9 milimetrelik federal mermi kullanıyorum. Yani piyasada en kolay bulunanları. İkimiz de eldivenliydik. Ve yağan kar yüzünden birilerinin bizi gördüğünü de sanmıyorum. Zaten kimse yoktu. Emin olun, cesedi bulunduğunda polis evinde arama yapacak ve Shapiro'nun gizlediklerini bulacaktır. Ondan sonra buldukları ile sizin soruşturmanız arasındaki ilişkiyi kurmaları çocuk oyuncağı. Cinayetin tarikat üyeleri arasındaki bir hesaplaşma sonucu işlendiğine hükmedecekler. Nasıl bu kadar aldırmaz olabiliyorsunuz diye haykırdı Annabel. Öfke ve hızla gelişen olaylar karşısında duyduğu tedirginlik birden patlayıcı bir karışıma dönüşmüştü. Brolin, elindeki pamuğu atmadan önce genç kadının yarasına son bir kez bastırdı. ''Bütün bunlar sizi etkilemiyor mu?'' diye devam etti Annabel. ''Biraz önce bir insan öldürdünüz. bir katil olduğu kesindi ama yine de bir hayat söndürdünüz ve hala içinde bulunduğumuz batağı düşünüp olacakları tahmin etmeye çalışıyorsunuz, öyle mi? Prolin bir adım geriledi. Ağzını açmadan gözlerini genç kadına dikti. Sakin, ürkütücü dinginlikteki gözlerle baktı. Annabel, öfkesine sabitlenmiş bu bakışlarda eridiğini hissedip gözlerini indirdi. Uzun zaman ben de sizin gibi düşündüm dedi Brolin, hafif ve yumuşak bir sesle. FBI beni yetiştirmek için en korkunç cinayetlerin dosyalarını inceletti. Dehşetle yüz yüze bıraka bıraka bir katilin kafasına nasıl girileceğini öğrettiler. Ben de özellikle yetenekli çıktım. Kafanızda bütün bunlarla bir ömür geçirin. Sizinle o zaman konuşuruz. Ve sonra bir gün, çok değer verdiğiniz birini kaybedince, yalnızlığın nasıl dibi görünmez bir uçurum olduğunu anlıyorsunuz. Annabel ürperdi. Sanki kendisinden bahsediliyordu. Benliğini kaplayan acıma duygusu, bölük pörçük öfkeden çok daha güçlüydü. Son 2 yıldır diye devam etti Brolin, yaralanmış aileler için çalışırken, tek amacım onlara aradıkları cevapları bulmaktı. 2 seferinde yolum insan kaçıranlarla, tecavüzcülerle çakıştı. Üstelik içlerinden biri de katildi. En zoru neydi biliyor musunuz? Onları adalete teslim etmek. Yargılanacaklarını, toplumun onları bir gün bağışlayıp özgür bırakabileceğini kabullenmek. Hepsini öldürmek isterdim ama öldürmedim. Acıdığımdan ya da öylesi bir saçmalıktan değil, öldürecek cesareti bulamadığımdan. Bu sabah olanlara gelince, anlatayım, beni hiç etkilemiyor. Her şey bir kargaşada oluverdi. Tek üzüntüm, herifin sırlarıyla birlikte kurtulmuş olması. Bakışlarında en ufak bir parıltı yoktu. Ne bir tutku, ne bir heyecan. Basit bir durum tespiti yapıyordu. Dolgun dudakları kapanıp, yüzü gevşeyince, aldırmazlığın soğuk güzelliği titreşti. Silüetinin çevresinde için için kaynayan bir güç, minik şimşekler çakan elektrik akımına benzer, İpnotize edici bir etki dolaşıyordu. Yanardağ gibi patlamaya hazır güçlü bir varlığı saklayan, sakin ve ölçülü bir kişilik. Annabel, bu cildin üzerine elini koymak, ona sokulmak, hatta tüm çıplaklığıyla ona temas etmek arzusuna kapıldığını hissedince ürperdi. Tüyleri diken diken oldu. Neler oluyordu? Arzu geldiği gibi bir anda kaybolup gitti. Etten ve kemikten yaratılmış bir insandı. Brady için beslediği tüm sevgiye rağmen içgüdüsü birden üstün gelmişti. Daha sonra bu tuhaf arzu için kendine kızacaktı ama bütün bunlar Brolin'in sözünü ettiği dibi görünmez uçurum gibi yalnızlığın kabahati değil miydi? Özel dedektif topuklarının üzerinde döndü ve salona yöneldi. Annabel 1 saat sonra Brolin'in yanına gitti. Yüksek camların ötesinde gri ve beyaz ufka sessizce egemen olan Manhattan gökdelenlerine baktılar. Konuyu hatırlatan yine genç kadın oldu. Durmayacağınızı biliyorum. Bütün bu olanlara rağmen bu işin peşini bırakmayacaksınız. Prolin, kanepede hiç kımıldamadan, ağzını açmadan oturmaya devam etti. Tepelerindeki cam kubbeden, ince bir kar tabakasının arasından billurumsu bir ışıltı yayılıyordu. Annabel sözünü sürdürdü. Size yardım edeceğim. Elimizdeki her şeyin kopyasını çıkaracağım. Bütün bilgilere ulaşabilecek, yöntemimizi kullanabileceksiniz. Buna karşılık, bulacağınız her şeyden, düşünce ya da benzerinden beni haberdar etmenizi istiyorum. Bütün çeteyi yakalamak istiyorum. Başta da o Bob denen herifi. Bu işte el ele, birbirimize güvenerek çalışacağız. Brolin'in yüzüne bakmak için döndü. Adam usulca başını salladı. Daha ilk günden beri güveniyorum size dedi sonunda. Sonra elini genç kadınınkinin üzerine koydu. Dostça. 21. ayrımın sonu. Sayfa 196. Devamı 22. ayrımda.